10. ayrım, sayfa no 104. 21 Nisan 1999'da dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral bu raporları gereği yapılmak üzere Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. DGM Savcısı Ruhmete Yüksel dava açtı ve emniyetin yazısı Fethullah Gülen davasının temelini oluşturdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde AK, Dalman ve Aktaş'ın istihbarat hizmetlerinden çıkarmasına rağmen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili çalışma devam ettirildi. Örgütün mali kaynakları ve lider kadrolarına ilişkin bazı ipuçları elde edildi. O günlerde bazı gazetelerde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde bir ekibin telefonları izinsiz olarak detay sorguya tabi tuttuğu, yani kimin kiminle konuştuğunu mercek altına aldığı öne sürüldü. Bu haberlerden sonra İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Emniyet Müdürü Cevdet Saral ile Müdür Yardımcısı Osman Ak açığa alındı. Saral'ın açıkta geçen süresi 3 ay olurken Osman Ak'ın bu süresi tam 41 ay sürdü. Fethullah Gülen'in video kasetleri televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Aynı günlerde emniyetteki ekibin Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, iş adamları, parti liderleri, yargı mensupları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını mahkeme kararı olmadan dinlediklerine ilişkin haberler de yer aldı. Uzun bir yargı süreci başladı. Saral ve Ak hakkında mal varlıklarından yaptıkları idari işlemlere ilişkin birçok soruşturma açıldı. Ak ile Zafer Aktaş, polis memurları Elif ile Serdar tam 41 ay açıkta kaldı. Bu dönemde telekulak haberleri hiç eksik olmadı. Telekulak denilince aynı isimler gündeme geldi. Telekulak olayının sonu. Yargıtay üyesi Naci Ünver'in emniyetin 9. katında hurdalık odasında bulunduğu belirtilen ses bandı soruşturma konusu oldu. Savcı Ruhmete Yüksel, Ankara Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında takipsizlik kararı verdi. Cevdet Saral ve Osman Ak hakkında yürütülen adli yargılama sürecinde açılan davaların tümü sonuçlandı. Saral, Ak ve diğer görevliler hakkında beraat kararları verildi. Telekulak iddialarıyla ilgili olarak Osman Ak hakkında verilen 10 ay kıdem tenzili cezası Danıştay 12. Dairesi tarafından esastan bozuldu. Kırıkkale 2. Asfiye Ceza Mahkemesi'nde devam eden 38 sanıklı dava 31 Ocak 2003 tarihinde af kapsamında değerlendirildi. Bunun üzerine Cevdet Saral, Osman Ak, Zafer Aktaş ve Mahmut Çorumlu af kararına itiraz ettiler ve yargılanmak istediklerini bildirdiler. Sanıkların itirazlarını üst mahkeme uygun buldu ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Telekulak davası aynı mahkemede yeniden açıldı. 2. Asfiye Ceza Mahkemesi'nin 27 Mayıs 2003 tarihli ve 2003/150 esas ve 2003/203 sayılı kararıyla tüm sanıkların beraatine karar verildi ve karar kesinleşti. İşte bir dönem linç edilen emniyetçiler hakkındaki son durum böyleydi. Gelin bu olaya bir de daha içeriden ve daha derinden göz atalım. Hanefi Avcı Fethullahçı listesinde 4. sıradaydı. Eğer emniyetteki Fethullahçı araştırması gizli tutulabilseydi, birazdan okuyacağınız polisin kendi içinde yaşanan polisiye olay daha farklı olacaktı. Ankara Emniyeti'nin hazırladığı Fethullahçı emniyet mensupları listesini İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, istihbaratçılara yakışır bir biçimde gizli olarak ele geçirmişti. Liste üzerindeki çalışmalar devam ederken listeye ulaşmayı başaran daire başkanı soluğu genel müdürlük binasında aldı. İşte savaş baltaları bu listenin önceden ele geçirilmesiyle çekilmiş oldu. İlk darbe Cevdet Saral'a indirildi. Saral'la uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı çete mensupları Saral'ın akrabası gibi basına sızdırıldı. Aranan ama yeri belli olan Saral sülalesinden bir kişi uzun süre bilinçli olarak yakalanmadı. Cevdet Saral'la telefonla konuşacağı gün karşı ekip tarafından sabırla beklendi. Bir tarafta istihbarat dairesiyle İstanbul Emniyeti'nin bazı birimleri, bir yanda Ankara Emniyeti'nin bazı birimleri kavganın tam göbeğine çekilmişti. Ankara Emniyeti, Fethullahçı grup için Işık Tarikatı adını kullanmıştı. Dayanak olarak Fethullah Hoca'nın kitaplarında da sık sık ismi geçen Işık Evleri, Işık Ordusu ve şiirlerinde Işık'tan çok söz etmesi gösterilmişti. Bu ifadeye karşı çıkan İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, çok gizli damgalı ifadesinde şunları söylüyor. Fethullah Gülen cemaati mensupları toplandıkları eve Işık Evi derler. Bu cemaat devir tarikat devri değildir, hakikat devridir, özdeyişiyle tarikatçılığı reddeder. Dolayısıyla Fethullah Gülen cemaati bir tarikat değildir. Işık tarikatı diye bir tarikat yoktur. Bir gazete, parantez içinde Türkiye, etrafında toplanan bir gruba Işık grubu denilmektedir. Işık tarikatı adı Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğümüzün aceleyle hazırlanmış bu raporunda ilk defa gündeme gelmiştir. Hazırlanan liste bir gazete muhabirinin dahi hazırlamayacağı, mesuliyet ihtiva etmeyen bir liste haline gelmiştir. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün il dışındaki personel hakkında istihbarat çalışması yapabilmesi için bakanlık onayı gerekmektedir. böyle bir onay alınmamıştır. Fethullahçı Emniyetçiler Listesi'nin 4. sırasında İstihbarat Dairesi eski başkan yardımcısı yaptığı açıklamalarla ve son olarak da yazdığı kitapla gündem yaratan Hanefi Avcı'nın adı bulunuyordu. Aynı listenin 7. sırasında ise Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve 16 ay sonra salıverilen Adil Serdar Saçan'ın adı yer alıyordu. Hanefi Avcı'yı elektronik ve bilgisayar konusunda yetişmişliğiyle öven daire başkanı Sabri Uzun, Avcı için bir de ona sorun dediği bir uyarıda bulunuyor. İşte o bölüm. Osman Ak hem eğitim almak hem de ikna edip başkanlığa getirebilmek için 3-4 kez Hanefi Avcı'nın İstanbul'daki evinde misafir olmuş. 1995 yılı Eylül ayında 9 kişilik bir heyet Uzak Doğu ülkelerine teknolojik gelişmeleri takip etmek için görevli gitmiştir. Bu gezi sırasında şube müdürü Ak, Tayvan'da bulunan Zaman Gazetesi muhabirinin adresini aldığını bildirmiş ve buluşmuşlardır. Ak'ın bir dal olayının soruşturması sırasında sanıkların yüzleştirileceği ve yer gösterme yapılacağı haberi sadece Zaman Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Zaman Gazetesi Fethullah Gülen cemaatinin yayın organıdır. Bu gazete mensuplarıyla ilişkide bulunanlar başkası, cemaat üyeleri diye itham edilen ise Hanefi Avcı'dır. Avcı'nın çocuğunun Samanyolu Koleji'nde okuduğunu duydum. Bu kolej yine aynı cemaatin yönetiminde olan bir kurumdur. Çocuğunun bu okula nasıl kaydedildiğini acı geçenin ifadesine başvurmak suretiyle öğrenmekte fayda vardır. Rapor gizli buluşmada İstihbarat Dairesi Başkanı'na veriliyor. Emniyette Fethullahçılarla ilgili araştırmanın yapıldığı günlerde İstihbarat Daire Başkanı Uzun'a bir telefon geliyor. Arayan kişi Ankara Emniyetinde görevli. Uzun'a kurum dışında buluşmalar gerektiğini belirtiyor ve bu görüşmeden kimsenin haberinin olmaması gerektiğini söylüyor. Gizli buluşma sırasında genç, kazağının altında sakladığı bir raporu çıkarıp başkana veriyor. Bu rapor Ankara Emniyeti'nin hazırlamakta olduğu raporun bir örneğidir. Sabri Uzun bu kişinin ismini vermiyor ama Fethullah Gülen cemaati mensupları olduğu iddia edilenlerin daha çok okul yıllıklarından seçilerek listelendiğini öne sürüyor. Başkan toplam 129 kişilik listeyi ele geçirince soluğu Teftiş Kurulu Başkanı Halit Karabulut'un yanında alıyor. Sonra durumu Genel Müdür Necati Bilecan'a aktarıyor. Birkaç gün sonra Ankara Emniyeti hazırladığı listeyi İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na resmen ulaştırdığında elde edilen listelerle son liste arasında bazı değişiklikler olduğu anlaşılıyor. Listede yer alan emniyetçiler haber uçuruluyor. Listede yer alanlar Ankara Emniyeti'ni birkaç cepheden köşeye sıkıştırmaya başlıyor. Kimse bu listedeki isimler doğru mu, eğri mi araştırmasına girmiyor bile. Bu konuda başlatıldığı belirtilen soruşturmanın akıbeti bilinmezken telekulak soruşturması jet hızıyla sonuçlandırılıyor. Ankara Emniyet Müdürü İstihbarat Başkanı'nı suçluyor. Sabri Uzun'un ifadesinden sonra bu listeyi hazırlayan Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ne diyor? Önce Sabri Uzun'u Fethullahçı örgütlenmenin avukatlığına soyunmakta suçluyor. Cevdet Saral sözlerini şöyle sürdürüyor. Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili olarak hazırladığımız raporun İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde yaratmış olduğu endişe karşı taraf için acilen bir suç üretme gayretine dönüşmüştür. Bu yönde ilk adım olarak kamuoyunda ilgi görecek ve takibi sağlanacak muhataplarının hukuken suçlu olmasalar da bu kişilerin yanında olunmaz, yaptıkları çalışmalara da itibar edilmez kanaatini yaratabilme gayretine girilmiştir. Telefon dinleme, izleme veya detay yapma bugünkü istihbarat derlemenin ön koşulu haline gelmiş ve 80 il emniyet müdürlüğü istihbarat kaçakçılık dairelerince sürekli yapılan bir teknik çalışma tarzıdır. Fethullahçıları devlet eliyle kollamak adına kendilerinin hedef yapıldığını kamuoyuna anlatamadıklarını ifade eden Saral, Fethullahçılığı devlet için tehdit ve tehlike olarak işaret etmemiz derhal karşı saldırı konseptini gündeme getirmiştir, diyor. Fethullahçı Emniyetçiler Listesi'yle ilgili hazırlıkların içinde olan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'ın sözleri ise şöyle. Fethullah Gülen ve yandaşlarına yönelik çalışma sürdüren ben ve ilgili personelim görevi kötüye kullanmak iddiasına muhatap kalmaktayız. Fethullah Gülen ve yandaşlar hakkındaki tüm yazışmalar ve isim listeleri kendilerinde mevcut olduğu halde bilerek ve isteyerek uzman ve bilirkişi tayininde yanlı davranmışlardır. Adliyede ve mülkiyede örgütlenerek buradan devlet yönetimini ele geçirme gayesini öncelikli hedefi olarak açıklayan Fethullah Gülen ve yandaşlarının emniyet bilgi işlem ve istihbarat birimlerine sızdığı biline biline uzman ve bilirkişi seçiminde bu birimlerimizdeki personelden yararlanılmıştır. Hakkımızdaki iddiaları ilk ortaya çıkardığı belirtilen Sabri Uzun, Basri Aktepe, Şammaz Demirtaş'ın, Komiser M.A.'nın Fethullah Gülen ve yandaşlarıyla ilgisi olduğu tespitlerimizin arasındadır. Telekulak soruşturmasında uzman olarak tutanaklarda imzası bulunan bazı personelin isimlerine Fethullahçılar listesinde rastlanması şaşırtıcı. Listenin 15. sırasında Emniyet Amiri Basri Aktepe'nin 52. sırasında komiser M. Fecri Yıldız'ın isimleri bulunuyor. Bunu Osman Ak şöyle anlatıyor. Fethullah Gülen ve yandaşlarla ilgili çalışmalarımız teşkilatımız içine sızan unsurlarca karşı hareket başlatılarak engellenmek istenmiş. Şubat ayının son haftasında telefon detay sorgulamasına ait log dosyalarını maksatlı olarak ele geçirerek tahrifat ve ifşaatla birlikte komplo teorilerini işleme koymuşlardır. Hakkımızda tüm iddiaların temeli Fethullah Gülen ve yandaşlarının İçişleri Bakanlığı bünyesindeki unsurlarca organize edilen komploya dayalı faaliyetlerin sonucudur. Hanefi Avcı bir dönem en yakın arkadaşı Osman Ak'ın hazırladığı Fethullahçı Lisesi'ne kendisinin eklemesine öfkelenmişti. Aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olduğu için hukuki olarak haklarını nasıl arayacağını da biliyordu. Avcı Cevdet Saral, Osman Ak ve bazı görevliler hakkında açtığı tazminat davasını sonuçta kaybetti. Hanefi Avcı'yı Fethullahçı Emniyetçiler Listesi'nin 4. sırasına koyan ve listeyi hazırlayanlar hakkında işlem yapılması için yaptığı başvuru üzerine bazı görevler açığa alındı. Ancak bunlar da mahkeme kararıyla daha sonra görevlerine döndü. O gün o listede yer alanların önemli bir bölümü gündemde. Hanefi Avcı yazdığı kitapla olay yaratırken ve emniyette hemen herkesin konuştuğu konuları gündeme getirirken yeni bir dönemi başlatıyordu. İstihbarat ailesinin önemli bir ismi de şu günlerde benzer bir kitap yazıyor. Fethullahçılar konusunda nasıl yanılgıya düştüğünü, sonradan gerçeği nasıl gördüğünü bu kitapta açıklayacağını kaydediyor. O listede yer alan isimlerden birisi de Basri Aktepe'ydi. Halen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda önemli görevde bulunan Aktepe, telefon dinlemelerinin gündeme gelmesinden sonra da Büyük Millet Meclisi'nde sıkça anılır oldu. Fethullah'a dokunduk ve sürüldük. Telekulakçı diye yargılananlar kendilerini Fethullah'a dokunduk, telekulakçı damgasıyla sürüldük şeklinde savunurlarken DGM'de Gülen'in yargılanmasında da konuştular. İşte DGM'de tanıklık eden Osman Ak'ın Gülen ve cemaat ağıyla ilgili yorumlarından satır başları. Genel müdürlükte görevlendirilmiş 3 müfettiş makama geldi. Fethullah Gülen grubuna ait bir yapılanmayla ilgili çalışma başlattıklarını, emniyet teşkilatı içerisinde bir takım birimlerce bu soruşturmanın güvenli bir biçimde yürütülemeyeceğini, bu amaçla kendilerine benim yardımcı olmamı istediklerini bildirdiler. Yaptığımız ön çalışmada özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, Fethullah Gülen'i ılımlı İslami görüşe sahip, zararsız bir kişi olarak tanıtıyordu. Ancak bizim yaptığımız ön çalışma tam aksine bir kanaat edinmemize yol açtı. Yani belirtilenden bir iki kademe daha şiddet durumda bir yapılanma olduğu yolundaydı. 18-19 Şubat tarihlerinde konuyu detaylı belirterek Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bir yazı yazdık. Yapılanmanın ülke çapında ve geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladık. Bu yazımız üzerine kıyametler koptu ve gerek ben gerekse ekibim aleyhine yoğun bir iftira ve karalama kampanyası başladı. 18 Mart ve 19 Nisan tarihlerinde iki ayrı rapor hazırlayıp gönderdik. 21 Nisan tarihinde ise topladığımız dokümanlar ile birlikte konuyu DGM Cumhuriyet Başsavcılığına ilettik. Bu olaydan 3 gün sonra da Fethullah Gülen tedavi olma amacıyla Amerika'ya gitti. Bu olayın 1991 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nce soruşturma kapsamına alındığı, o dönem şartlarında daha dar kapsamlı bir soruşturma yapılarak olayın DGM Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini öğrendik. Bu raporlara ulaşmakta büyük zorluklar yaşadık. Arşivlerimizde bulamadık. Daha sonra raporlarda ismi geçen bir takım personelin kilit noktalarda hatta istihbarat daire başkanlığında görev yaptıklarını fark ettik. Daha sonra bu birime yazdığımız gizli yazıların ne şekilde sızdırıldığını tahmin ettik. Daha sonra elde ettiğimiz bir takım değerli belgelerin yok edildiğini tespit ettim. Bu çalışmalarımız engellenmeseydi ve bir takım manipülasyonlar ile karşılaşmasaydık nelerin ortaya çıkacağını biz görmüştük. Çalışmalarımız devam etseydi Fethullah Gülen ile ilgili çok değişik sonuçlara ulaşacağımızı zannediyordum. Yapılanma, Hasan Sabbah'ın Haşhaşin adlı örgütlenmesine benzemektedir. Dikkatimi çeken bir konu, af yasasının kapsadığı tarihi 18 Nisan olarak düşünülmüştü. Ancak daha sonra çok ilginç olarak 23 Nisan'a çekildi. Ben bunu bizim DGM'ye soru müracaat tarihimiz olan 21 Nisan gözetilerek değiştirildiği düşüncesindeyim. Zira bu şekilde duyumlar geldi. Bunun da sanığın başında bulunduğu grubun siyasiler üzerindeki etkilerini gösterdiği kanaatindeyim. Benim kişisel kanaatim bizden sonra bu soruşturmanın gereğince yapılmadığı yönündedir. Hatta soruşturmalarda kullanılan tabir ile soruşturularak örtbas etme yönteminin uygulandığı kanaatindeyim. Hakkında ciddi deliller bulduğumuz meslektaşlarımız şu anda teşkilatın önemli görevlerini üstlenmiş bulunmaktadırlar. Bence bu örgüt silahlıdır. Zira polis içerisindeki yapılanma, polisteki silahlı gücün yapılanma tarafından bizzat kullanılması onun silahlı olduğunu gösterir. Bir kaset çözümünde Fethullah Gülen, Gazi olaylarını bir ay önceden kendisine bir polis istihbarat şefine haber verdiğini, konuyu dönemin başbakanına, parantez içinde Tansu Çiller'e ilettiğini söylemişti. Bu da şahsın polis içerisindeki gücünü göstermek için yeterlidir. Tespitlerime göre bu örgüt bilgisayar virüsüne benzetilebilir. Girdiği yerde her şeyi kısa sürede etkisi altına almaktadır. Cemaatin gücü giderek artıyor. Telekulak skandalı polisteki Fethullahçı kavganın doruk noktasıydı. Ama ayrıntılarda da inanılmaz bilgiler var. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü görevinden alınan Ferruh Tankuş'un, Genel Müdürü Necati Bilican'ın oğlu Murat'ın kullandığı 334-68... numaralı cep telefonunun parasının emniyet tarafından ödendiğini, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in kaçakçı Yasin Umo ile ilişkili olduğunu, oğluna villa alındığını iddia etmesi çok yaratmıştı. Hasan Özdemir aynı günlerde yaptığı açıklamalarla bu iddiaları çürüttü. Genel Müdürü Bilican da oğlunun limiti geçen cep telefonu ücretinin farkını hemen yatırttı. Ancak iddialar bir sürü bitmedi. Bilican, oğluyla ilgili tüm iddiaların araştırılması için İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'u görevlendirdi. Tankuş, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak'ın devresiydi. Tankuş, bir televizyon programına çıkmadan önce Ankara'ya geldi ve Uzun'un ekibi tarafından gizlice izlettirildi. Bu izleme ve daha sonra alınan bazı ifadelere göre komiser yardımcısı Bora Barış Güler'in evinde 6 kişinin katılımıyla bir toplantı yapıldı. Tankuş'la birlikte aynı programa çıkan emekli emniyet amiri İsmail Sünün'ün de Ankara'ya gelip Osman Ak'la görüştüğü bilgisi Sabri Uzun'a verildi. Bu görüşmeler televizyon programına hazırlık olarak değerlendirildi. Sabri Uzun, Bilican'ın oğluyla ilgili bilgilerin Tankuş'a Osman Ak tarafından verildiği kanaatindeydi. Telefon faturalarının emniyet bütçesine ödendiğinin araştırılması için çok uzun, yoğun ve özel bir çalışmanın yapılmış olması gerekiyordu. Bu ancak bilgisayar ortamından elde edilebilirdi. Sistem yöneticisi komiser Musa Aydoğdu'yu çağırdı. Murat Bilican'ın kullandığı cep numaralarının başka birimler tarafından sorgulanıp sorgulanmadığının araştırmasını istedi. Birkaç gün sonra komiser Aydoğdu eline listeyle geldi. Bilican'ın numarası tam 24 kez Ankara Emniyetince sorgulanmıştı. Sabri Uzun listeyi alır almaz nefes nefese genel müdür yanına gitti. Çok önemli bir durum arz edeceğim. Oğlunuzun telefonlarını Ankara Emniyeti sorgulamış. Baysal'ın izi PTT'de bulundu. O günlerde emniyetin hemen hemen tüm birimleri kaçak bankacı Özal Baysal'ın peşindeydi. Baysal'ı yakalamak için operasyonlar yapılıyor, yakın çevresinin telefonları dinlemeye alınıyordu. Ancak diğer kaçakçılar gibi sonuçta Baysal da aşkın kanununa yenik düşüyordu. Baysal'ı ele geçirmek için Emniyet İstihbarat Dairesi'nin yanı sıra Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Ankara, İstanbul, İzmir Emniyet Müdürlükleri adeta alarmdaydı. Aslında aralarında büyük bir yarış yaşanıyordu. Baysal'ın bağlantı kurabileceği isimleri belirlemek ve ona ulaşabilmek için telefonlar sorgulanıyor. Buradan Baysal'a ulaşmanın yolları aranıyordu. Bu yarışta öne geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü oldu. Özal Baysal, Gönül Tamer aracılığıyla irtibat kurarak kardeşi Ünal Baysal'dan kimlik istedi. Sahte kimlikleri polis kimin hazırlayacağını çok iyi biliyordu. Kimlikler hazırlandığında bunlar küçük yalı PTT'sine götürüldü. Zarfın üzerinde gönderen Ünal Denizcioğlu yazıyor, alıcı olarak da İzmir'de Gönül Tamer'in adresi yer alıyordu. Polis, Özal Baysal'ın Gönül Tamer'le irtibatta olduğunu değerlendirdi. Bir ekip 7 Aralık'ta uçakla İzmir'e gönderildi. Bir gün sonra hem Gönül Tamer hem Özal Baysal yakalandı. Yıllar süren kaçak hayatı son buluyordu. Kızım, Cumhurbaşkanı'nın telefonunu niçin sorguladınız? Özal Baysal'ın kullandığı cep telefonuyla aranmadık yer kalmamıştı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Koruma Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Tarabya Köşkü, ANAP ve DYP Genel Merkezleri, Başbakanlık Özel Kalemi, Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti Özel Kalemi, Antalya Valiliği ve Turizm Bakanlığı. Murat Bilican'ın telefonların izinsiz sorgulandığının ortaya çıkması bomba etkisi yaratmıştı. Müfettişler görevlendirildi. Telefonların sorgulanmasının en önemli isimlerden birisi İstihbarat Şube Müdürlüğü Değerlendirme Bürosu sorgu kısmında görevli bayan polis memuru E.Ş. idi. E.Ş.'nin sorguladığı telefonlar arasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel adına kayıtlı cep telefonu da yer alıyordu. Müfettişler sordu. Kızım, Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'e ait 222... nolu cep telefonunu sorguladığınız görülmektedir. Bu telefon numarasını hangi amaçla sorguladınız? Size bu konuda talimat veren oldu mu? Olduysa kim talimat verdi? Bu kritik sorunun cevabını E.Ş. şöyle verdi. Özal Baysal'ın eşinin ve kardeşlerinin telefon numaralarını sorgularken Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e ait cep telefonu Cumhurbaşkanlığı'nın İstanbul Tarabya Köşkü A.Ç.Ş.'nin telefonları da çıkmıştı. Hatta Süleyman Demirel'in kendi adına telefonu çıkınca şaşırdım. Süleyman Demirel'in adına kayıtlı telefon olduğunu tahmin etmiyordum. Bu telefonun aradığı yerlere adres çıkarmak amacıyla bakmışımdır. Çünkü tüm dönemler, tüm bölgeler menüsüne girdiğimizde oradan adres veriyor ve altından da aradığı yerler çıkıyor. Böylece elemem daha kolay oluyor. Ben Süleyman Demirel'e ait bu telefonun karşı telini çalışmadım. Bilgiler birbiriyle çelişiyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda Özal Baysal'ın yakalanmasına yönelik İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından gönderilen yazıya dayanılarak teknik çalışmaların yapıldığı belirtiliyor. Baysal'ın konumu itibariyle bağlantılı olduğu şahısların genelde devletin üst kademesinde yer alan kişiler olduğu kaydediliyor. Raporda İstihbarat Dairesi tarafından gönderilen mahkeme kararlı telefonlarla ilgili yapılan çalışmalarda ve yapılan dinlemelerde çeşitli üst düzey kişilere ulaşmamak elde değildir deniliyor. İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un iddiası ise farklıydı. Uzun, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın telefonları Özal Baysal'ın yakalanmasından 2 ay sonra sorgulanmıştır. Yapılan sorgulamanın bu operasyonla ilgisi olmadığı görülmektedir, diyordu.